17. kısım, sayfa 180. Ruhun kıvrımlarına, Viyana devrimine ve babalık mekanizmasına tutkun bir münzeviydi. Yeniden küçük odaya döndü. Bir kez daha bir sandalyenin üzerine çıktı ve karıştırmaya başladı. Hemen vakit geçirmeden işe koyuldu. Fenerine uygun bir yere bıraktı. Bir dosya tomarı aldı. Sol kolunun kıvrımının üstüne yerleştirdi. Hastanın ismine bakmak için sağ eliyle her dosyanın ilk sayfasını açtı. 2 saat içinde düşündüğü adama uyabilecek 5 dosya seçmişti. Kriterlerine uyan 5 hasta. En çok uyan Carlos Villa, 57 yaşında. Ronaldo Reyes, 65 yaşında. Jean-Pierre Vengas, 69 yaşında. Claudio Garcia, 76 yaşında. Thomas Gutierrez, 71 yaşında. Hasat verimli miydi pek sanmıyordu ama yine de her dosyayı inceleyecekti. En alttaki son rafa da dikkatle baktı. Ensesi, şakatları, koltuk altları terden yapış yapış olmuştu. Bu ter havada uçuşan tozla karışıyordu. Her yanı pis bir çamurla kaplanmış gibiydi. Son dosyaları almak için tam diz çökmüştü ki bir an kalbi duracak gibi oldu. Daire kapısına vuruluyordu. Normal bir vuruştan çok ard arda güçlü patlamalar gibiydi. Belirgin, şiddetli, kısa aralıklarla. Sanki biri var gücüyle kapıya taş atıyordu. Jean fenerini düşürdü. Aklına gelen tek bir şey vardı. Katil. Kapı yeniden vurulmaya başladı ve ahşap çatırtıları duyulmaya. Biri kapıyı zorluyordu. Jean raflara yaslandı. Heyecanı doruk noktasındaydı. Kafasının içinde aynı anda birçok şeyi düşünüyordu. Feneri yerden almak, dosyaları bir araya getirmek, başka bir çıkış bulmak. Yerdeki el fenerine doğru eğildi. Bir kağıda basıp kaydı. Kağıtların arasına düştü. Bu düşüşün ona yararı oldu. Soğukkanlılığını yeniden kazandı. El fenerini aldı. Dağılmış dosyaları bir araya getirdi. Darbeler sıklaşmıştı. Kapı titriyordu. Jean kapıyı arkasından kilitlemediğini hatırladı. Silah taşımadığı da bir başka gerçekti. Emekleyerek dosyaları toplamayı sürdürdü. Bu kağıt yığınları bir anda paha biçilmez bir değer kazanmıştı. Ganimetiydi, hazinesiydi. Bunlar için gelmişti ve bunlarla buradan ayrılacaktı. Etrafında sayfalar hışırdıyordu. Kağıtlar elinden düşüyordu. Hepsinin kolunun altına sıkıştırdığı sırada dairenin sessizliğini yırtan yeni bir gürültü duyuldu. Bir çığlık, bir homurtu. Bugüne kadar hiç buna benzer bir çığlık duymamıştı. İşitince insanın canını yakan, boğuk, pes bir ses. İnsanın kulak zarlarını delen, damağını kazıyan ve gırtlağını sıyıran bir tür sesli kürtaj. Homurtu biraz daha yükseldi ve uzun bir kuğurdamaya dönüştü. Bir güvercin kuğurdamasına. Jean usul usul üflendiğinde seramikten çıkan düdük sesini düşündü. Joachim diye mırıldandı. Bu çığlığın içinde dijital kayıttaki aynı metalik sesi hissedebiliyordu. Avukatın bedeninden çıkan şey, yaratık uyanmıştı. Önceki gece François Tan'ı öldürdüğü gibi bu gecede Anton Ferro'yu öldürmeye gelmişti. Kimseyi sağ bırakmayacaktı. Koridora yöneldi. Arkasına baktı. Sokak kapısının darbelerden kabarmış olduğunu gördü. Veya ona öyle geldi. Odaya doğru koştu. Mutfağa, banyoya, başka bir çıkış arıyordu. Her yeri gözleriyle tarıyordu. Küvetin üstündeki banyo penceresini gördü. Banyonun sokağa göre konumunu hatırlamaya çalıştı. Belki avluya bir geçiş olabilirdi. Elektrik düğmesine basarak pencereye yöneldi. Pencerenin ispanyoleti vardı. Ama kolu yoktu. Durdu. Dosyaları bıraktı. Bir alet aramaya koyuldu. Bir çatırdı yükseldi. Bir çığlık. Çok daha net. Çok daha yakın. Katil kapıyı çatlatmıştı. Kuğurdaması koridor boyunca yankılanıyor. Duvarlara çarpıyordu. Jean her çekinceyi karıştırıyordu. Sabunlar, bir törpü, bir tarak. Darbeler kapıya inmeye devam ediyordu. Kapı zıvanaları üstünde titriyordu. Bir cımbız, bir deodorant, bir ruj. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Jean titremesine hakim olamıyordu. Havlular, küçük şişeler, spreyler. Yeniden büyük bir çatırdı. Ardından yere düşen tahta parçalarının sesi. Kapı pes etmişti. Katil içerideydi. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kibriti tuttu ve çevirdi. Olmadı. Ruu, yeniden denedi. Yine olmadı. Göz yaşlarından gözleri buğulanmıştı. Sonunda çubuk döndü. Pencere açıldı. Jean kafasını dışarı uzattı. Binanın cephesi boyunca uzanan dar bir çıkıntı gördü. Aşağısı iç havluydu. Dosyaları tişörtünün altına soktu. Pencereden dışarı çıktı. Ayakları çıkıntıya bastığı sırada fısıldı tam arkasındaydı. Todas las promesas de mi amor se iran cantigo me olvidaras. Jean olukların üstünden atlayarak korniş boyunca ilerledi. İlkine dikey konumdaki bir başka binanın cephesine ulaştı. Uğultu avluda yankılanıyordu. Me olvidaras junto a la estación ilerare equal que un niono. Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Boşluğa basmamaya dikkat ederek yeni saçak silmesi boyunca ilerledi. Alacakaranlıkta açık bir pencere gördü. Bir merdiven boşluğu. Dosyalarını fırlattı. Villalar, reyesler, garsiyalar basamaklara saçıldı. Pencere pervazından içeri ayağını attı. Arkasına kaçamak bir bakış atmaktan da geri kalmadı. Yaratık onu dışarıda takip etmemişti. Arkasındaki banyo penceresinden vuran ışıkta bir süre hareketsiz kaldı. Elleri, kolları, her yeri sarsılıyordu. Sıcağa rağmen sanki soğuktan tir tir titriyor gibiydi. Simsiyah bir silüetti. Ama Jean bazı ayrıntıları iyice gördüğünü sanıyordu. Kirpi gibi diken diken saçlar, çıplak bir omuz, pencere pervazına koyduğu uzun tırnaklı, içe doğru kıvrık bir el. Jean onun da kendisine baktığından emindi. Ancak o anda yaratığın gözlerine bir ışık vurmuştu. Ve gözlerinin yere baktığını, titrek ve tikli olduğunu fark etmişti. Bu gözler ona bakmıyordu. Ne ona ne de başkasına. Bu gözler kendi içine dönüktü. Katilin benliğine. Onu öldürmesini, daha çok öldürmesini emreden ormana. Jean aniden huzursuz bir şekilde uyandı. Gecenin ilk bölümünü heyecanla yatıştırmakla geçirmişti. İkinci bölümünü ise Fero'dan çaldığı dosyaları incelemekle. Hiçbir şey bulamamıştı. Sıradan sinir hastaları. Babadan ve katil oğlundan en ufak bir iz yoktu. Gecenin üçüncü bölümünü, yani birkaç saate uyku ilaçları yutup her zaman olduğu gibi uyuyarak geçirmişti. Sonuç kabuslarla bölünen bir uyku olmuştu. Gollum oradaydı. İlk rüyalarında. François Tan'ın evinde, asma katta, alevlerin arasındaydı. Jean bağırmaya çalışıyordu ama alevler boğazını acıtıyordu. Sonra çocuk canavar parçalanmış bir kapıdan fırlıyordu. Bu kez Fero'nun evindeydi. Jean bir aynaya doğru koşuyordu ama kaçmaya muvaffak olamıyordu. Çocuk onun arkasında duruyordu ve tam önünde aynada yansıması görülüyordu. Hiç kımıldamıyordu, çıplak, kapkara, mırıldanıyordu. Kısa ve kesik kesik cümlelerle yinelenen sözler. Yere sabitlenmiş gözleri titriyordu. Jean hala kaçıyordu ama uzaklaşamıyordu. Donuk tenli, çarpık elli, duvara yansıyan gölgesi Lübnan sedirini andıran gür saçlı bu çocuğa acıyordu. Uyanmış, yeniden uyumuştu. Sonra yeniden uyanmış, yeniden uyumuştu. Sokak kapısının çaldığını fark etti. Hiç düşünmeden kalktı, salonu geçti. Üzerinde Calvin Klein bir pijama aldı ve soluk renkli bir tişört olduğunu fark etti. Tam da birinin karşısına çıkacak kıyafet diye düşündü. Güneş evin içindeydi, yumuşak ancak sıcaklık vadeden bir güneş. Kapı yeniden çalındı. Ayağı yere saçılmış dosyalara takıldı. Bu temas ona Fero'nun muayenehanesini hatırlattı. Katilden kurtulmuştu, hayatta kalmıştı. Şimdi her saniye gizemli bir heyecanla, belli belirsiz bir minnetle berraklaşıyordu. Kapı hala çalınıyordu. Kapıyı açtı. Göz deliğinden bakmaya fırsat olmamıştı. Zinciri yuvasına yerleştirmeye de. Eşikte duran adam tanımadığı biriydi. 50'li yaşlardaydı. Alabros kesilmiş gri saçlar, siyah deri bir ceket, yüzünün tam ortasında gümüş rengi bir bıyık. En şaşırtıcı şey adamın ellerindeydi. Bir çiçek buketi. Bayan Korova, benim. Ben kumandan Cormier. Daha önce karşılaşmıştık. Sanmıyorum, hayır. Adam eğildi eski usul. Önceki akşam alevler içindeki bir binada. Hepimizde kasklar vardı. Siz olmasaydınız 4 kat aşağı düşmem kaçınılmazdı. 9. bölge itfaiye müdürüyüm. Jean kafasını salladı, hatırlıyordu. Duman içindeki merdiven boşluğu, kor haline gelmiş sahanlık, geri geri boşluğa doğru giden itfaiyeci. O kaos içinde bir insanın hayatını kurtarmış olduğunu neredeyse unutmuştu. Bir refleksti dedi, yaptığı şeyi önemsiz göstermek için. Çok başarılıydı. İçeri buyurun. Jean adamın samimiyeti karşısında şaşırmıştı. Uyku ilaçlarından kafası davul gibiydi. Geceki kabusun kırıntıları hala ruhunu acıtıyordu. Evin içi darmadağındı. Uyku kokuyordu. Havasızdı. Sadece güneş ışığı durumu biraz kurtarıyordu. Kahve alır mıydınız diye öylesine sordu Jean. Teşekkür ederim. Sizi rahatsız etmek istemiyorum. Buraya sadece size teşekkür etmeye geldim. Dedikten sonra buketi uzattı. Basit ama. Oturun dedi Jean çiçekleri alırken. Onları mutfağa bırakayım. Geri döndüğünde adam hala ayaktaydı. Ellerini arkasına kavuşturmuş pencerenin önünde duruyordu. Kısa boyluydu, tırtmazdı. Göreve her an hazır bitip tüm varlığından bir güç, güven, otorite yayılıyordu. Adresimi nasıl buldunuz? Henüz ifademi vermemiştim. İtfaiyeci ona doğru döndü. Gözleri beyaz ışıkta parlayan metalleri andırıyordu. Hastane kayıtlarınızdan. Elbette. Kahve kokusu salonu doldurmaya başlamıştı. Jean bu uzmanın evine gelmesini bir fırsat olarak gördü. Şu yangın hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası pek fazla bir şey yok. Yangının kasten çıkarıldığı anlaşılıyor. Ama bu konuda ben bir uzman değilim. Kesin olarak söyleyebileceğim tek şey var. Yangının çıkış noktası 5. kat. Arkadaşınızın katı. Beni siz mi dışarı çıkardınız? Ben ve adamlarım, evet. Dairenin içinde şüpheli bir şey görmediniz mi? Ne gibi? Bir silüet, kaçan bir adam. Hayır, gerekli donanım olmadan yukarıda canlı bir olup olmadığını görebilmem olanaksızdı. Canavar Can'ın gözünde yeniden canlandı. Çıplak, kapkara, eğri büğrü. Acaba reçine mi kaplıydı? Size göre bazı maddeler insanı alevlerden koruyabilir mi? Bu alanda özellikle film sanayinde bayağı ilerlemeler kaydedildi. Bir sürü yeni ürün var ama bu konuda da uzman değilim. Jean düşündü. Belki de bir his bulunabilirdi. Cormier sanki onun aklından geçeni okumuştu. Bu konuda bilgi toplamamı ister misiniz? Jean kabul etti. Cep numarasını bir kartvizite yazdı. İtfaiyeci kartı cebine attı. Elleri iri ve güçlüydü. Geçen her saniyede uyandırdığı güven duygusu biraz daha artıyordu. Bir sonraki yangında kimi çağıracağını biliyordu. Adam Jean'a hoşça kalın dedi ve binanın dar koridorunda iri bedeniyle gözden kayboldu. Saat 10'du. Kahve, efeksor, güneşli sabah, tatil günlerini andırıyordu. Ve bu ziyaret alabros saçlı bir Noel Baba hayra alametti. Telefon etti. Claire bugün işe gelmeyeceğini haber verdi. Yarın da hatta uzun bir süre işe gelmeyecekti. Zabıt katibesi bunu almış gibiydi. Bir mübaşir gelip Timor dosyasını aldı dedi alçak sesle. Sanki onu duyabileceklermiş gibi. Başka bir sorgu yargıcına verilmiş. Kim? Stefan Reinhardt. Daha kötüsü de olabilirdi. Yine de bu dosyayı başına o sarmıştı. Çevrilen düvenin sebebini petrol bulacaktı. Ve bu sorumluları ele geçirme imkanını da. Belki. Ama ne olursa olsun... Hadsel'le yani namı diğer Bretsel'le sıkı bir ekip oluşturacaktı. Başka? Telefonlar, mektuplar ne cevap vereceğim? Başkanla görüş, acil davaları başkasına versin. Ama ben, benim durumum ne olacak? Başkanla konuşacağım, üzülme. Jean Claire hoşça kal dedi ve yeniden arayacağına söz verdi. Telefonu kapatır kapatmaz cep telefonu titreşti. Alo? Reisenbach, yeni bir şey mi var? Tan'ın son telefon konuşmalarının listesini aldım. Bir şey çıktı mı? İki garip telefon görüşmesi... Biri Nikaragua'yla, pazar saat 17'de, diğeri Arjantin'le, hala peşindeyim. Parçalar yerlerine oturuyordu. Tan'ın inanılmaz keşfinin kökleri Orta Amerika ve Güney Amerika'daydı. Aranan numaraların kime ait olduklarını tespit ettin mi? Henüz değil. İki numarada kayıtlı değil. Cep telefonu Managua'da, Arjantin'deki ise sabit hat. Üzerinde çalışıyoruz. Gün içinde daha fazlasını öğreniriz. Kısa bir suskunluk oldu. Sonra devam etti. Nikaragua. Senin Anton Ferro da oraya gitmedi mi? Bu olayla ne alakası var? O bir psikiyatr. Yamyam katili tedavi ettiğini düşünüyorum. Daha doğrusu babasını. Şaşkınlıktan kaynaklanan bir sessizlik oldu. Katilin kimliğini biliyor musun? Hayır, sadece ismini. Joachim mi? Doğru. Bu isimde bir avukat buldun mu? Hala bulamadım. Biraz daha ara. Güney Amerika'da faaliyet gösteren hükümet dışı örgütlerle çalışmış. Polis gırtlağını temizledi. Dinle Jean, sen ve ben uzaklaştırıldık. Bu işe koşturacak hiç adamım yok ve bugün de elimizden gelenin azamisini yapalım. Başka haber yok mu? Francesca Terzi'ye cinayetinin duyurulması her zamanki gibi bir süre geveze tanığı ve itirafçıyı harekete geçirdi. Elimizde pislik yağmurundan başka bir şey yok. Ya Francesca hakkında yapılan soruşturma? Kalın kafalının tekisin. Tekrar ediyorum. İş standby konumunda. Biz davadan alındık ve... Müzelerde herhangi bir hırsızlık, soygun olayı, tarih öncesiyle alakalı bir şey. Baktırıyorum. Şimdilik bir geri dönüş yok. Ve Reisenbach bir şeyler hatırlamış gibiydi. Bekle. Senin için bir şeyim var. Jean kağıt ışırtıları duydu. Polis notlarını karıştırıyordu. İşte. Mesut bu sabah bana bir not yolladı. Kime haber vereceğini bilmiyormuş. Katilin duvara yazı yazmak için diğer maddelerle karıştırarak kullandığı aşı boyasının analiz sonuçlarını almış. Sonuçta bu aşı boyası değil ama bekle. Jean yeniden kağıt ışırtıları duydu. Urucummuş. O nedir? Brezilya Amazonlarında bulunan bir bitki. Mesut bir uzmana danışmış. Orada yerliler bitkinin tohumlarını toz haline getirip güneşten ve sivrisineklerden korunmak için vücutlarına sürüyorlarmış. İşte bundan dolayı da 16. yüzyılda Portekizliler bu yerlere Kızılderili demiş. Bu bitkinin bir gücü var mı? Sembolik bir özelliği. Bilmiyorum. Mesut kısa bir bilgi de yollamış. Polis yeniden aramaya koyuldu. Hışırtılar. İşte beta karoten bakımından çok zengin. Sakın bana ne olduğunu sorma. Ayrıca oligo elementler de içeriyor. Çinko, magnezyum, selezyum. Günümüzde urucum bazı biyolojik ürünlerin bileşiminde kullanılıyor. Deriyi güneşe çıkmaya hazırlayan zımbırtılarda. Jean bitkinin tam adını ve botanikteki adını heceletti. Bixa orellana. Bu bize herifin kökeni hakkında bilgi verebilir dedi polis. En azından hangi bölgelere yolculuk yaptığını öğrenebiliriz. Bu yeni bilgi cinayetlerin genel çerçevesini iyice pekiştiriyordu. Güney Amerika ama geniş bir alandı. Nikaragua'nın Managua'sı, Arjantin'in Buenos Aires'i ve Brezilya'nın Manaus'u arasında binlerce kilometre vardı. Bu ipuçları gerçek bir gelişme mi yoksa tıpkı evrendeki gibi asla sona ermeyecek bir genişlemenin yeni patlamaları mıydı? Jean bunu bilmiyordu ama kesin olan tek bir şey vardı. Yaşlı adam ile oğlu Brezilya kökenli değildi. Bir Portekizli'nin aksanını bir İspanyolunkinden ayırt edebilecek kadar bu ülkeleri tanıyordu. Ve Joachim'in içindeki yaratığa gelince Porquetevas sözcüklerini mükemmel bir İspanyolca ile telaffuz ediyordu. Bu düşünce bile ona önceki akşam yaşadığı korkuyu hatırlattı. Saçağın üstünde, nemli bir gece ve arkasında avluda yankılanan o ses. Todas las promesas de mi amor se iran contigo me olvidarás. Hey, beni dinliyor musun? Ne diyordun? Bu gece her şeyi durduruyorum diyordum. Adli polis özel dedektiflik bürosu değil. Senin için yapabileceğim tek bir şey daha var. O da bu ipuçlarını bugün biraz eşelemek ve o zaman yap. Otizm günümüzde bir tür kendin pişir kendin ye lokantası. Bu kelime kabaca aynı bozuklukları gösteren çeşitli patolojiler için kullanılıyor. Konuşmayı reddetme, gerçeklikle bağını koparma, öğrenme güçlükleri. Terim spesifik bir hastalıktan çok semptomları adlandırmakta kullanılır. Sebep değil sonuçtur. Anlıyor musunuz? Jean cevap vermedi, anlamadığından değil, içinde bulunduğu durumdan dolayı. Üzerinde bir tişört ile paçalarını kıvırdığı bir pantolon vardı ve yalın ayak bir havuzun kenarında duruyordu. Havuz Bettelheim Enstitüsü'ndeydi. Merkezin müdüresi Helen Garody, bir yandan da işini yapmak koşuluyla onunla görüşmeyi kabul etmişti. Şu an havuzda 6-7 yaşlarında bedeni kasılmış bir kız çocuğuyla ilgileniyordu. Helen Garody küçük bir kızı bir koluyla tutuyor ve onu diğer elinin üzerinde suda kaydırıyordu. Sanki herhangi bir çözüme ulaşmamak için diye devam etti. Uzmanlar bile patolojilerin sınıflandırılmasında birbirleriyle anlaşamıyorlar. Ne de semptomların tanımlanmasında. Hele nedenleri hakkında hiç anlaşamıyorlar. Tedavi yöntemlerine gelince her uzmanın kendi yöntemi var. Jean dikkatini vermeye çalışıyordu ama sıçrayan sular, mavi mozaikli havuz, kelimelerin yankılanması, her şey onun konuya odaklanmasını engelliyordu. Bettelheim Enstitüsü'nün bulunduğu Garşen'in tepelerine ulaşmak için 45 dakika yol kat etmesi de işin tuzu biberi olmuştu. Eğer tüm bu patolojilerin ortak semptomlarına tanılmak gerekirse ne derdiniz? Bunu somut bilgilere ulaşmak için sormuştu. Bu semptomların bazılarıyla şahsen karşılaşmıştı. Feron'un banyosunda karanlığa açılan pencerede onun tikli ve saldırgan kaçamak bakışları gözünün önündeydi. Porquetevas sözlerini son hızla tek düze bir tonda söyleyişi hala kulaklarında yankılanıyordu. Sonsuz davranış türü vardır diye cevapladı Helen Garody ve bir o kadar da ciddi seyreden ve her an değişim gösterebilen otizm derecesi. Bazı otistik çocuklar konuşabilir, bazıları konuşamaz. Kimileri normal bir hayat sürer, eğitim ve öğrenimi kabul eder. Kimileri ise asla. Özet olarak semptomlar insanlarla ilişki kuramama şeklinde ortaya çıkar. Otistik kendini tamamen dış dünyaya kapatır. Sanki çevresinde başkaları, hatta anne babası yokmuş gibi davranır. Beden temasından korkar. Bir başka önemli unsur da çevresel değişimlerden saplantı ölçüsünde kaçınmadır. Çocuk değişmez bir dünyada kalmayı ister. Çevresindeki hiçbir nesnenin yer değiştirmemesi gerekir. Mesela odasında her şeyi hep aynı yere koyar ve bu tür ayrıntılarda mükemmel bir hafızası vardır. Kendisiyle bu dış dünya arasında gerçek bir ayrım yapamaz. Bu nedenle her değişiklik onda yıkıcı bir etki yapar ve bu da ona zarar verir. Bana dil bozukluklarından söz ettiler. Konuşabilenler için evet. Jean Ferron'un sözlerini hatırlıyordu ama onları doğrulatmak istiyordu. En çok ne tür bozukluklar görülüyor? Çocuk kendinden sanki bir başkası söz konusuymuş gibi ikinci ve üçüncü kişi olarak bahseder. Ayrıca evet sözcüğünü kullanmakta zorluk çeker. Çoğunlukla onama belirtisi olarak sorulan soruyu tekrarlar. Öte yandan karşısındaki ne söylerse onu yineleme bozukluğu da görülür. Çocuk sözcüklerin dizilişini gerçek anlamıyla hep aynı tonlamayla telaffuz eder. Önceleri bu durum bu vakaları inceleyen psikiyatrlar için hiçbir şey ifade etmiyordu. Leo Kanner bu tonlamanın çocuğun o sözcükleri ilk kez duyduğu anın bir yansıması olduğunu belirledi. Bu durumda sözcük dizisi o anın ve ona bağlı deyimin bir metaforuna dönüşüyordu. Jean yeniden Porquetevas şarkısını düşündü. Bir travma gibi mi? Şart değil. Mesela çocuk mutlu bir anındaki bir cümleyi aklında tutuyor. Bu cümleyi her tekrar edişi de ben mutluyum anlamına geliyor. Dikkat edin. Burada size söylediğim her şeye ihtiyatla yaklaşılması lazım. İnsani psişik olgularla en ufak bir ilgisi olmayan bir dünyadaki tipik insani duyguların, tepkilerin iz düşümünü yapmaktayım. Bir otistiğin dünyası gerçekten farklıdır. Jean havuzun kenarına oturmuş ayaklarını suya sallamıştı. Helen Garody hala küçük kızı yüzdürmekle meşguldü. Çocuk dudaklarındaki tüyler ürpertici sırıtmayla hareketsiz duruyordu. Jean sorunlarına yoğunlaşmıştı. Burada bulunmasının sebebi üç kurbanın meslekleriyle belirginleşen üç kutbu birleştirmekti. Otizm, genetik, tarih öncesi. Otizmin patolojik sebepleri arasında genetik kökenler olabilir mi? Günümüzde yapılan araştırmalarla bazı otizm sendromlarının genetik kökeni olabileceği ispatlanmaya çalışılıyor. Evet, otizm güçlü bir genetik bileşenden kaynaklanan psikiyatrik bozukluk olabilir. Ama ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Hala kesin olarak hangi tıp genlerle ilgili olduğunu bilmiyoruz ve özellikle de çevresel etkenlerin rolü açıklığa kavuşturulmadı. Öyleyse doğumdan önce mesela fetüsün karyotipini inceleyerek otizmi saptamak imkansız. Bazı otizm vakalarında ilgili kromozom bölgeleri belirlendi ama önceden tam bir teşhis olanaksız. Şimdilik sürekli gelişme içindeki araştırmalardan söz ediyoruz. Yaşı travma konusu diye sordu Jean, konuşmayı başka yöne çekerek. Psikolojik bir şok sebebiyle bazı çocuklar otistik olabilir mi? Helen Garrody gülümsedi. Yüzü yaşını belli etmiyordu. Güzel mi, çirkin mi söylemek de imkansızdı. Ancak karşısındakinin üstünde tam bir hakimiyet kuruyordu. Hiç kaybolmayan bir dinginliği vardı. Birçok otistik çocuk bu şekilde doğar. Yani yaşam onları etkileyemez. En azından önceki yaşamdan bahsetmiyorsak. Rahmin içindeki yaşamdan. Burada da Bruno Bettelheim'in teorileri gündeme geliyor. Merkezinizin ismini aldığı psikolog mu? Müdüre cevap vermedi. Küçük kızı suyun üzerinde kaydırdı. Hareketin yumuşaklığına rağmen bu beyaz bedenin çektiği zorluk, kollarındaki sarı kolluklar, turkuaz renkli dalgalar dayanılması zor bir görüntüydü. Çocuk acı veriyordu. Çarpık bir ağız, pancar renkli dişetleri, cılız bir beden. Havuza giren bir hemşire vardiyayı devraldı ve çocuğu kenarda bekleyen yardımcılara doğru götürdü. 17. kısım sonu. Sayfa 191. Yabancı kelimeler. Reinaldo Reyes. Reinaldo Reyes. Jean-Pierre Vengas. Jean-Pierre Vengas. Claudio Garcia. Claudio Garcia. Thomas Gutierrez. Thomas Gutierrez. Calvin Klein. Calvin Klein. Cormier. Cormier. Urucum. Urucum. Managua. Managua. Buenos Aires. Buenos. Manaus. Manaus.